Ayrım 4.
Kişisel güç ya da sosyal değer. Kişisel değer ucunda ilgi, birey ve onun doyumunda odaklaşmıştır. Öbür uçta ise toplumun istek ve ihtiyaçları ön planda tutulur. Öznel ya da nesnel olana odaklaşma. Kişiliğin öznel yanına odaklaşmada daha çok bireyin psikolojik durumu, kaygıları, çatışmaları ve benzeri üzerinde durulması söz konusudur. Nesnel olana odaklaşma halinde ise test verilerine önem verilmektedir. Çok yönlü ya da tek yönlü. Bu boyutun bir ucunda rehberliğin normal sınırlar içindeki bütün problemlerle ilgilenmesi gerektiği, öbür ucunda ise sadece mesleğe yönelme sorunları ile ilgilenmesi gerektiği görüşü yer almaktadır. Koordine etmeye ya da uzmanlaşmaya önem verme. Bu boyutunda bir ucunda rehberlik, çeşitli kişi ya da kuruluşların bu alandaki çalışmalarını koordine edici bir hizmet olarak düşünülmektedir. Öbür uçta ise bu hizmetlerin sadece uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiği savunulmaktadır. Yukarıda açıklanan bu stratejiler uygulamada değişik derecelerde yer almakta ve hiçbir strateji tek başına bir uygulamaya hakim olamamaktadır. Matthews'un uygulamada bu stratejilerin ağırlığına göre 3 tür rehberlik modelinden söz etmektedir. Yöneltici rehberlik. Bu rehberlik modelinde danışmanın çalışmaları yöneltici, probleme yönelik, dışarıdan değerlendirici, toplumun ihtiyaç ve çıkarlarına ağırlık veren, objektif verilere dayanan, tek yönlü ve uzmanlaşmış işlemler bütünü olarak görülebilir. Yani bu uygulamada danışman testlerden ve diğer ölçme araçlarından elde edilen verileri sınıflandırarak ve yorumlayarak birey hakkında bir karara varır. Burada danışman aktif ve egemen bir roldedir. Bu tür bir uygulama çağdaş anlamda rehberlikten çok yöneltme kavramına uygun düşmektedir. Bu model genellikle öğrenci akışını düzenleme ve insan gücünü planlamaya yönelik bir mesleğe yöneltme işlemi için uygun olabilir. Bu modelin aşırı derecede uygulanması test verilerine ve gözlem sonuçlarına dayanarak öğrencileri gruplara ayırma ya da insan gücü ihtiyacına göre öğrenci akışını planlama çalışmalarında görülebilir. Burada amaç bireyin bir mesleğe ya da alana yönelmesine yardım olmayıp onu kendisi için uygun görülen bir alana ya da mesleğe yerleştirmektir. Uyum sağlayıcı rehberlik. Bu model bireysel psikolojik danışma ve vaka incelemesi sonucunda elde edilen verileri değerlendirmeye ağırlık veren bir rehberlik anlayışıdır. Rehberliğin amacı bir güçlüğü, bir sıkıntısı olan ya da uyum bozukluğu gösteren bireylerin davranışlarının gerisindeki nedenleri ortaya çıkarmak, uyum sağlayıcı yeni davranışlar geliştirilmesi için gerekli önlemleri almaktır. Bu modelde danışman çalışmalarını bireyin problemi üzerinde yoğunlaştırmış olup, dışsal tekniklerle onu tanımaya, psikolojik durumunu düzelterek mevcut ortama uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Eğitim ve gelişime önem veren rehberlik modeli. Bu rehberlik modelinde bireysel ve grupla psikolojik danışma ya da derslerde geçirilen yaşantılar yoluyla bireyin benliğini ve çevresini daha iyi tanımasına ve bu ikisi arasında ilişki kurabilme gücünü geliştirmesine yardımcı olunur. Gelişim rehberliği olarak bu model rehberliği eğitici, sürekli, bireysel doyuma önem veren çok yönlü bir yardım olarak görmekte ve böyle bir yardımın uzmanın liderliği ve koordinatörlüğü altında çok değişik kişi ve kurumlar tarafından sağlanabileceği görüşü benimsemektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gelişimini yukarıda belirtilen boyutlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde şöyle bir gelişme çizgisi karşımıza çıkmaktadır. Başlangıç yıllarında rehberlik, iş ve meslek seçimi gibi spesifik sorunlara yardım hizmeti olarak görülüyordu. Danışmanların en önemli fonksiyonu bireylerin nerelerde başarılı ve mutlu olacaklarını yordamaktı. Böyle bir yardım anlayışında olan bir danışman, bir otorite olarak birey hakkında çeşitli tekniklerle edindiği bilgilerden yararlanarak kararlar verebiliyor, tavsiyelerde bulunabiliyordu. Rehberlikte odak, ölçme sonuçlarında ve meslekler hakkında bilgi verme hizmetlerinde yoğunlaşıyordu. Bilgi verme hizmetleri gruplarda yürütülüyor, psikolojik danışma hizmeti ise bireysel olarak veriliyordu. Zamanla rehberlik hizmetlerinin kapsamının genişlediği, sadece program ve meslek seçme sorunlarının çözümünün değil, bireyin bir bütün olarak gelişiminin hedef alındığı, danışman-danışan ilişkilerinin giderek daha demokratik bir anlayışla yürütüldüğü, danışanda özerklik, kendini yönetme ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmeye çalışıldığı, bireyi dıştan değerlendirme ve yönlendirme yerine onu anlamaya ve onun kendini nasıl algıladığını öğrenmeye önem verildiği görülmektedir. Bilgi verme hizmetleri ihmal edilmemekle birlikte psikolojik danışma yardımı giderek önem kazanmakta, hizmetlerde bireysel danışma yanında grupla psikolojik danışmaya daha fazla yer verilmektedir. Bugün artık danışmanlar kimler hangi alanda ne kadar olasılıkla başarılı olabilirler sorusu yerine, gizil güçler hangi ortamlarda en üst sınırına kadar geliştirilebilir sorusuna cevap aramaktadırlar. Yani durumu belirlemeden çok onu geliştirici koşulları araştırmak rehberliğin asıl amacını oluşturmaktadır. Rehberliğin dayandığı ilkeler. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde göz önünde bulundurulan bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler genellikle rehberlik uygulamalarının yürütüldüğü toplumlarda geçerli olan insan anlayışından ve eğitim felsefesinden etkilenmektedir. Rehberlik çalışmalarının temelinde bulunan belli başlı ilkeler aşağıda özetlenmiştir. 1. Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. Çağımızda insanın kendi yönünü çizme, kendi hayatı hakkında karar verme özgürlüğüne sahip olduğu ve çeşitli durumlarda yaptığı seçimlerle varoluşunu belirlediği kabul edilmektedir. Bireyin seçme özgürlüğünü kullanabilmesi için her şeyden önce seçeneklerin bulunması gerekir. Ne var ki seçeneklerin sınırsız olmadığı, bireyin belli bir andaki durumunun, doğuşta sahip olduğu gizil güçleri ve içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik koşullar tarafından belirlendiği bilinen bir gerçektir. Halen bireyin doğuşta ne gibi gizil güçlere sahip olduğunu bilemiyoruz. Ancak bir kimsenin belli bir andaki davranışının gizil güçleriyle çevre olanaklarının ürünü olduğu, gizil güçlerin çevre ve etkileşim sonucu geliştiği, çevre olanaklarının yetersiz olması halinde ise bireyin gelişiminin de yetersiz kaldığı gözlem ve deneylerle belirlenmiştir. Bu nedenle çağdaş demokratik toplumlar bireylere kendilerini gerçekleştirme çabalarında kısıtlayıcı ekonomik ve siyasal engelleri kaldırma ve bireylerin özgürlük sınırlarını elden geldiği kadar genişletme çabasındadırlar. Öte yandan en kısıtlayıcı koşullarda bile bireylerin önünde birden fazla seçenek bulunabilir. Ancak bilgisizlik ya da duygusal bakımdan savunma halinde olma mevcut seçenekleri algılamayı güçleştirmektedir. Rehberlik bireye seçme özgürlüğü tanıyan çevrelerde var olabilir ve rehberliğin görevi bireyin bu özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru tercihler yapabilmesine yardımcı olmaya çalışmaktır. 2. İnsan saygıya değer bir varlıktır. Saygı bir başkasını değerli bir varlık olarak algılamak, onun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak demektir. Bu bir başkası kavramı, dinini, ırkını, cinsiyetini, sosyal sınıfını, fiziksel ve psikolojik özelliklerini dikkate almaksızın tüm insanları kapsayacak kadar yaygın olmalıdır. Saygı bir başkasının arzularına, düşüncelerine, tercihlerine ve kararlarına önem vermek, onu değerli bulmak demektir. Danışman, danışana duyduğu saygıyı, onu ilgiyle dinlemekle kendine ilişkin konularda kararını yine kendisinin vermesini teşvik etmekle ve kararlarını sağlam temellere dayandırabilmesi için ona ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sağlamakla gösterir. 3. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. Rehberlik hizmetleri birinci derecede kişiye verilen ve onun iç dünyasını daha iyi anlaması amacını güden hizmetler olduğundan, bundan yararlanmak kişinin isteğine bırakılmalıdır. Aksi halde etkili bir sonuç elde etmek zaten mümkün olamaz. Ancak uygulamada bazı durumlar bu ilkeye uymayı güçleştirmektedir. Örneğin grup rehberliği yapılırken grup normal bir sınıfta bulunan öğrenciler ve grup saati de programda yer alan rehberlik saati olarak tanımlandığında, istekli olsun olmasın bütün öğrencilerin düzenlenen faaliyetlere katılmaları gerekmektedir. Bu tür rehberlik faaliyetleri genellikle öğretim faaliyetlerine benzer. Böyle durumlarda amaç ilgisiz ve isteksiz öğrencide tartışılan konulara karşı merak uyandırmaya çalışmak olmalıdır. Aynı şekilde öğretmenler ya da yöneticiler tarafından bireysel danışma için gönderilen bir öğrenciye rehberliğin gönüllülük ilkesini zedelemeden yardım edebilmek için danışman her türlü ustalığını kullanmalıdır. 4. Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir. Eğer rehberliğin fonksiyonu kişilik gelişimini gerçekleştirmek, daha doğru bir deyişle gelişimi kolaylaştıracak koşulları sağlamak olarak tanımlanırsa, o zaman bu hizmetlerin kişiye bütün hayat basamaklarında verilmesi gerekir. Sadece kriz durumlarında ya da okul veya meslek seçme anlarında kişiye yardım etmek, rehberliğin alanını çok dar tutmak demektir. Madem ki gelişim ve özü geliştirme sürekli bir durumdur, o halde rehberlik yardımı da sürekli olmalıdır. Ancak yardımın sürekli oluşu kişinin her an bir başkasının desteğine ihtiyaç duyması, her bunalım anında bir danışmana başvurma gereğini duyacak kadar bağımlı olması anlamında ele alınmamalıdır. Burada kastedilen anaokulu ve ilkokul döneminden başlayıp formal eğitimin sonuna kadar, hatta ondan sonra da kişilere verilebilecek psikolojik yardım türleri bulunduğudur. Rehberliğin koruyucu ve geliştirici fonksiyonu göz önüne alınırsa, bebek doğmadan önce ana babaların aydınlatılması da bir çeşit rehberlik sayılabilir. Gelişim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir ve bu süreçte her gelişim basamağının kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde bireyler zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu bakımdan rehberliği sadece belli yaş dönemlerine özgü bir hizmet olarak görmemek, ihtiyacı olan herkese hangi gelişim döneminde bulunursa bulunsun yardım sağlamak gerekir. Bu ilkeyle yakından ilgili bir hususta belli bir gelişim aşamasında birey hakkında elde edilen bilgilerin toplu dosyada saklanması ve bir üst eğitim aşamasına geçtiğinde öğrenciyle birlikte bu dosyanın da kurumuna gönderilmesi gereğidir. Ancak bu yolla kişinin geçmişi hakkında bilgi edinmek ve gelişim sürecini anlamak mümkün olabilecektir. 5. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilişi sırasında danışanın mahremiyetine saygı duyulmalı ve onun sırlarını saklamaya özen gösterilmelidir. Psikolojik danışma oturumlarında danışmanın sağladığı güven ortamı içinde danışan bazen kendisine bile kolayca itiraf edemediği yaşantılarını danışmanla paylaşabilir. Danışman bunları danışanın onayı olmaksızın hiçbir kurum ya da şahsa iletmemelidir. Aksi halde bu danışanın güvenini kaybedebilir. Bu da bütün diğer potansiyel danışanları kaybetmesi demektir. Hepsinden önemlisi danışana ait gizli bilgileri başkalarına aktaran bir danışman, danışana karşı saygısızca davranmış demektir. Bu da rehberliğin en temel ilkesini zedelemek anlamına gelir. 6. Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Madem ki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımdır ve kendini gerçekleştirme, bütün canlılarda ve özellikle insanlarda görülen doğal bir eğilimdir, o halde bu hizmetler bütün bireylerin yararlanmasına açık olmalıdır. Rehberlik ve psikoloji danışma hizmetlerini sadece normalden ayıranlara, özürlü ya da uyumsuz kimselere verilen bir hizmet olarak görmek, bu hizmetlerin sınırlarını çok dar tutmak anlamına gelir. Çağımızda rehberliğin işlevinin bozuk davranışı düzeltme, sorunlara çare bulma olmaktan çok, kişiliği koruma ve geliştirme olduğu kabul edilmektedir. O halde bu hizmetlerden gelişme çabalarında sıkıntıya düşen herkes yararlanabilir. 7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilgililerin işbirliğiyle yürütülmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu alanda yetişmiş uzmanların liderliğinde Öğretmen, yönetici ve diğer okul personelinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için el birliği ile çalışmalarını gerektirir. Ne kadar bilgili ve yeterli olursa olsun bir danışman, okuldaki diğer görevlilerin desteğini sağlamadığı takdirde çalışmalarını etkili bir biçimde yürütemez. Böyle işbirliği ile yürütülen bir rehberlik programından öğretmenler de yarar sağlayacaktır. Öğretmenler bir yandan danışmana gözlem verilerini aktarmakla yardımcı olurken, danışmanlar da rehberlik ilkelerini öğretim faaliyetlerine yansıtmaları hususunda öğretmenlere yardımcı olacaktır. Böyle bir işbirliğinde ana babaların da rol almaları halinde öğrencinin gelişimi için optimum koşullar daha kolaylıkla sağlanabilecektir. 8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Bu ilke bireye saygı ilkesiyle yakından ilgilidir. Her birey kendine özgü bir varlıktır. İlgi, yetenek, değer ve tutumları ile başkalarından farklılık gösterir. Farklı yaratılışı olan ve farklı çevrelerden gelen bireylerin ihtiyaçları da farklıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireylerin birbirinden farklı eğitim ihtiyaçlarına duyarlı bir ortamda gerçek anlamda işlevini sürdürebilir. Bireysel farklara duyarlı bir eğitim, programlarda çeşitlilik ve öğrencilere seçme özgürlüğü sağlayan bir eğitimdir. Rehberlik böyle bir eğitim ortamında var olabileceği için rehberlik uzmanları bireysel farklara saygılı eğitim ortamlarının sağlanması hususunda çaba göstermelidir. 9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. Bireyin belli bir anda yaşadığı huzursuzluk, ihtiyaçlarını gidermede karşılaştığı engellenmelerden kaynaklanır. Kişisel ihtiyaçlarıyla toplumun beklentileri arasında gerekli dengeyi kuramadığı zaman, birey kaygıya düşer ve danışmana başvurur. Danışmanın görevi bireyi toplum kurallarına uymaya zorlamak olmadığı gibi, topluma rağmen isteklerini gerçekleştirebileceğini, toplumsal yasak ve kuralların yanlış ya da gereksiz olduğunu söyleyerek bireyle toplumu karşı karşıya getirmek de değildir. Bir kimsenin toplumun desteği olmadan özünü gerçekleştirmesi, hatta yaşaması mümkün olmadığına göre, isteklerini toplumla çatışmadan gidermeyi öğrenmesi gerekmektedir. Psikolojik danışmanın amacı, bireyin topluma körü körüne uyum göstermek yerine, dinamik bir uyum gösterebilmesi için gerekli duyarlılığı ve beceriyi kazanmasına yardımcı olmaktır. 10. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim kurumlarında verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitimin diğer fonksiyonları ile uyum içinde yürütülmesi gerekmektedir. Daha açık bir deyişle rehberlik bir eğitim hizmeti olarak düşünülmeli, eğitimden ayrı ama eğitim için yürütülen bir hizmet olarak anlaşılmalıdır. Böyle bir anlayış, okul danışmanlarının önce bir eğitimci olarak yetişmelerini, eğitim-öğretim sürecini çok iyi bilmelerini gerektirmektedir. Bu anlayışın aksi, danışmanları bir psikoterapist olarak görmek ve çalışmalarının eğitimin diğer fonksiyonlarından ayrı olduğunu kabul etmektir. Bireyi tanıma. İnsanlar sayılamayacak kadar çok özellikler yönünden birbirlerinden ayrılırlar. Her birey kendine özgü bir varlıktır. Bireyler arasındaki farklılık, birbirlerinden farklı özelliklere sahip olarak dünyaya gelen bireylerin, birbirlerinden farklı çevrelerde yetişmelerinden ileri gelir. Her bireyin çok sayıda özelliği bünyesinde topladığı düşünülürse, bireyler arası farkların çok karmaşık olduğu ortaya çıkar. Bireyler çeşitli yönlerden birbirlerinden farklı olabildikleri gibi, herhangi bir bireyin sahip olduğu çeşitli özellikler de birbirlerinden az ya da çok farklı derecede olabilmektedir. Rehberliği kendini ve çevresini daha iyi tanıyıp anlamasında, sahip olduğu gizil güçleri geliştirmesinde, karşılaştığı sorunlara doğru ve yerinde çözüm yolları bulabilmesinde bireye yapılan sistemli yardım olarak tanımlamıştık. Bu tanımda sözü edilen kendini tanıma ve gizil güçleri geliştirme, her şeyden önce bireyin özelliklerini ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirir. Rehberlik, bireyin kendini tanıması ve çevre olanaklarını maksimum gelişimi için kullanabilmesinde bireye yapılan sistemli yardım olarak düşünülürse, bireyin kendini tanımasına yardımcı olmanın rehberliğin birinci fonksiyonu olduğu görülür. Öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel programlar ve meslekler seçmelerinde, başarısızlık, sosyal uyumsuzluk gibi sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak, her şeyden önce onların zayıf ve güçlü yanlarının, ilgi, tutum ve değer yargılarının, yetiştikleri çevrenin geliştirici ve engelleyici etkilerinin ayrıntılı olarak bilinmesine bağlıdır. Öğrencinin bilinmesi gereken yönlerini şöyle sıralayabiliriz. Sağlık. Öğrencinin yakından bilinmesi gereken yönlerinden biri onun bedensel gelişimi ve beden sağlığıdır. Beden sağlığı okul başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu gibi kişilik gelişiminin de önemli belirleyicilerindendir. Bu nedenle öğrencinin her yıl boyu ve ağırlığı ölçülmeli, görme, işitme, konuşma bozukluğu, görünür beden sakatlıkları olup olmadığı, vaktiyle geçirdiği hastalıklar saptanmalı, her yıl en az bir kez sağlık yoklamasından geçirilmelidir. Yetenekler. Rehberlik örgütünce öğrencinin bilinmesi gereken en önemli yönü yeteneğidir. Başlangıçta bireysel farkların incelenmesi işine yeteneklerden başlanmıştır. Bugün de bireysel farklar deyince önce bireyler arasında yetenekler yönünden gözlenen farklar akla gelmektedir. Yetenek, eğitim yoluyla bilgi ve beceri kazanma gücünün karakteristik belirtisi sayılan özellikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bennett, Seashore ve Westman, 1966. Şu halde yetenek bir kimsenin eğitimden neler kazanabileceğini, ileride neler yapacağını değil, neler yapabileceğini gösterir. Öğrencinin eğitimdeki başarısını önceden kestirmek için eğitimin gerektirdiği yeteneklere ne ölçüde sahip olduğunu bilmemiz gerekir. Akademik eğitim, daha çok sözcükler arasındaki ilişkileri görebilme, sayısal akıl yürütme ve soyut düşünme yeteneklerinden oluşan ve akademik yetenek olarak adlandırılan bileşik bir gücü gerektirmektedir. Bunun yanında bazı meslekler ve bu mesleklere hazırlayıcı meslek eğitimi programları, akademik yetenek yanında özel yetenekleri de gerektirmektedir. Bir öğrenciyi eğitim dalını ve mesleğini seçmesinde yardımcı olabilmek için her şeyden önce onun genel ve özel yetenekler yönünden durumunu, zayıf ve güçlü olduğu alanları bilmemiz gerekmektedir. Aşağıda akademik yeteneği oluşturan yeteneklerle özel yeteneklerden bazıları kısaca açıklanmıştır.